Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize ömürlerinin o en değerli hazineleri olan vakitlerini ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz, ama bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim bizim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz can dostlarımız, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinize saygıyla, sevgiyle, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Can dostlarım, 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde iş dünyası, dünyanın en başarılı şirketleri ne tip çalışanlar istiyor? Gelecekte ne tip çalışanlarla yol yürümek istiyor? Buna değiniyorum biliyorsunuz, tahmin ediyorum 6-7 haftadır. 2024 boyunca da zaten insanın temel yetkinliklerine değiniyorduk. Ne bekliyorlardı? Fortune 2000 dediğimiz dünyanın trilyon dolarlık, milyar dolarlık şirketleri, yüz milyonlarca dolarlık servete sahip şirketleri, başarılı şirketleri. Bunların içerisinde de yaklaşık 8-10 tanesi de milyar doları geçtiler artık, yüz milyarlarca doları. Trilyon dolarlık şirketler kısmına, klasmanına geçtiler. Sıra dışı düşünce, kreatif, inovatif, mucit düşünce, üretici, üretken düşünce bekliyorlardı çalışanlarından. Eleştirel düşünce bekliyorlardı. Problem çözme yeteneği, karar verme yeteneği, iletişim becerisi, iş birliğine açık olmalarını bekliyorlardı. Bilgi okuryazarlığında bilgiye nasıl, ne zaman, ne şekilde doğru bilgiye ulaşabileceklerini ve bu bilgiyi kendi hayatlarında nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerini bekliyorlardı. Geçen İstanbul Aile Vakfımızın düzenlediği aile çalıştayında Ruhi Ersoy, dostum, muhterem babamın, rahmetli babamın da öğrencisi olan Osmaniye milletvekilimiz, bilginin artık hikmetten hizmete dönüşmesi gerektiği gibi bir kavram kullandı. Çok çok hoşuma gitti. Sosyal medyada da paylaştım. Buradan da kendisine tebrik ve teşekkürlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Dolayısıyla bilginin bir şekilde kullanılması, limetekul emeletef alun kınamasından kurtulmamız için neden yapmadıklarınızı, yapamadıklarınızı, yapmayacaklarınızı söylüyorsunuz. Bu Allah'ın çok çirkin, kerik gördüğü bir iştir. Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirdiği şekliyle. Ve araştırma ve inceleme yapabilme becerisi bekliyorlardı. Medya okuryazarlığında, özellikle medya ve sosyal medya okuryazarlığında biliyorsunuz Oxford Dictionary, Oxford University Press diye geçer literatürde. Her yıl bir yılın kelimesini seçer. Bu yıl brain rot'u seçti. Brain rot, beyin çürümesi anlamına geliyor. Artık %86'sının yalan olduğunu, yanlış olduğunu, manipülasyon olduğunu bile bile hala bunun peşinde neden gidiyoruz? Çünkü medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığını bilmiyoruz aziz dostlarım. 2024 Davos toplantılarının sonuç bildirgesinde de bir numarada dünyayı bekleyen en önemli 10 tehlikenin başında bilgi manipülasyonunun gelmesini bu açıdan düşünmenizi istirham ederim. Bir küresel çetenin, lobinin elinde ajanslar bir şekilde beynimizi çürümeye, çürümüşlüğe sevk ediyorlar. Allah muhafaza. Herhalde Saul Roth'a doğru gidiyor, ruh kirlenmesine ya da ruh çürümesine doğru gidiyor. Gelecek yılda böyle bir kelime seçerlerse ben şahsen şaşırmam. Dijital vatandaşlık becerilerine sahip olmasını bekliyorlardı. Bilişim teknolojilerinde bunu çok iyi kullanmalarını bekliyorlardı. Esnek ve adapte olmayı bekliyorlardı. Ve son üç özellik, öz yönlendirme, verimlilik, liderlik, sorumluluk almayı bekliyorlardı. Bu öz yönlendirmeyi geçen hafta epey bir değinmiştim. Ne olduğuyla alakalı sizlerle bilgi paylaşmıştım. Ve şöyle bir cümle kullandığımı tahmin ediyorum. Bugüne kadar anlattığım, bir yıldan beri anlattığım, 50 programdan beri anlattığım bütün yetkinlikler bir tarafa, öz değerlendirme, öz yönlendirme bir tarafa diye. Öz yönlendirme, öz değerlendirme olarak baktığımızda bireyin kendisi hakkında düşünmesi, davranışlarını, yeteneklerini, güçlü zayıf yönlerini objektif bir şekilde analiz etmesi süreci. Bu süreç dolayısıyla bizim kendi kendimizi anlamamıza, önümüzde var olan gelişim fırsatlarını, bu kişisel gelişim olabilir, ailevi gelişim olabilir, sosyal gelişim, kurumsal gelişim olabilir, kendi kalitemizi artırmak adına bir Kaizen felsefesine, her gün bir adım ileri bir basamak yukarı çıkılmasına vesile olacak bir gelişim stratejisi öngörebilir. Dolayısıyla buradaki fırsatları keşfetmesine ve tespit ettiği başlangıçtaki hedeflerine ulaşmak için bir yol haritasını kendi iradesiyle, özgür iradesiyle oluşturmasına diyoruz öz değerlendirmeyi. Burada tabii öz değerlendirme, temel yetkinlikler ilişkisini kurmak lazım aziz dostlarım. Temel yetkinliklerimize bu öz değerlendirmenin katkısı ne olur kısmına değinmek istiyorum. Her şeyden evvel öz değerlendirme iletişim becerilerini geliştirmemizle mümkün olabilir. Yani biz kendi özümüze dönüp bir içsel bir süreç yaşayacaksak, kendi kendimizi özümüzü değerlendirerek kendi öz yönlendirmemizi yapacaksak bir sevk kitabıyla, özellikle topluluk önünde konuşma, kendimizi ifade etme, karşımızdaki kişiye meramımızı anlatmayla alakalı iletişim becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben nice başarılı insanlar gördüm. İletişim becerileri iyi olmadığı için, konuşma yeteneklerini, melekelerini tam geliştirmedikleri için karşıyla iletişimde bazı kısır döngülere ya da bir engellere engel oluşturdukları için ya da kendilerine bir duvar ördükleri için o varlıklarını karşı tarafa aksettiremiyorlar. Dolayısıyla iletişim bir türlü olmuyor. Dolayısıyla burada öz değerlendirme iletişim becerilerimizi geliştirmemizi tetikler. Ya ben topluluk önünde de konuşamıyorum, kendimi de tam ifade edemiyorum. Ne zaman ağzımı açsam sonu iyi bitmiyor bunun. Bir kavgayla bir dövüşle sonuçlanıyor. Dolayısıyla ben bu yeteneğimi geliştireyim, iletişim becerilerimi geliştireyim gibi bir sonuca vardırabilir. Ya da öz değerlendirme, kendi özümüzü değerlendirdikten sonra hedefimiz doğrultusunda bir öz yönlendirme yaparken baktık ki sürekli ertelemelerle zaman darlığı yaşıyoruz. Gün çok genişliyor. Gelecekteki yapılacak işler çok büyüyor. Artık bugün işini yarına bırakma demiyorlar. Yarının işini yarına bırakma. Yani bugünden de yarının hissesinden bir payı %10'luk, 20'lik, 25'lik ne kadarsa bugünden bitir diye ki yarın daha rahatlayasın diye böyle bir felsefeyi benimsiyorlar artık uzmanlar. Dolayısıyla günlük, haftalık planlar, yıllık planlar, hatta 5 yıllık, 10 yıllık ölçeklerde, 20 yıllık ölçeklerde işleri önceliklendirerek rotanın nereye doğru gittiği ile alakalı, hani her zaman söylerim, bir kutup kızağı düşünün, önünde 7 tane kurdu vardır. En başta bir lider, arkasında 2, 3 sırada ikili. 7 tane kurt çeker kutup kızağını. Burada bu kurtları kızağın önüne doğru düzgün bir şekilde sıralarsanız sizin gösterdiğiniz güzergaha doğru gider. Ama kızağın bir sağına bir soluna iki tane arkasına kurtları serpiştirdiğinizde bu kızak olduğu yerde kaykılır. Hiçbir yere gitmez. Bu rotada, güzergahta hedefe doğru sizi götürecek olan şey rotanızı doğru belirseniz bile zamanınızı doğru yönetmenizdir. Dolayısıyla burada zamanı doğru yönetmekle alakalı verimlilik uygulamalarından, belli stratejilerden doğru zaman yönetimiyle alakalı faydalanmanızı sağlar. Öz değerlendirme bu anlamda da temel yeteneklerinizin gelişmesini sağlar. Aziz dostlarım, öz değerlendirme yaptığınızda problem çözme yeteneğinizin geliştirilmesiyle alakalı da bir strateji benimseyebilirsiniz. Yani bir, nasıl söyleyeyim, kendi kendinize karne verdiğinizi düşünün. Bu karnenin sonucunda da ya önümde bir sürü problemler çıkmış. Bak 2024 koskoca bir yıl bitiyor. Ben bu yıl şu problemleri 2023'te çözerim demiştim ama hala o problemler olduğu gibi duruyor. Korkudan hiç değinmemişim bile, paketi bile açmamışım. Problemlerinizin olması önemli değiller uzmanlar. Mühim olan sürekli aynı problemlerinizin olmaması. Yani 10 yıldan beri aynı probleminiz var ve geç kalkıyorsanız, 10 yıldan beri aynı probleminiz var, erken uyuyamıyorsanız, geceleri saat 1'de 2'ye kadar uyanıksanız, değil mi? 10 yıldan beri obezite probleminiz var, bir türlü bunu çözemiyorsanız, 20 yıldan beri sigara içme alışkanlığınız var, bu zararlı alışkanlıktan kurtulamıyorsanız, yani 20 yıldır devam eden bir probleminiz varsa bu problemdir işte. Ama yıllık, aylık, haftalık, günlük problemlerinizin olması Rabbimiz zaten bizi bir şekilde deneyecek. O denemenin içerisinde mühim olan problemlerinizin aynı problemler olmaması. Onu çözüp bir başkasına bakacaksınız. Feyze farahta fansab. Bir işi bitirince öbür işe dolacaksınız. Ve ile rabbike farhabı da unutmadan tabii ki yönümüzü Rabbimize, veçimizi de, sinemizi de, Kabe'mize çevirerek. Aziz dostlarım, dolayısıyla bir zorlayıcı durumla karşılaştığımızda özellikle hani esnek düşünceyi, sıra dışı düşünceyi, mucit düşünceyi, analitik düşünceyi de bahsettim geçen programlarda. Farklı çözümler üretebilen bir yeteneğe dönüşmemiz gerekiyor. Bir başka unsur ekip çalışması. Yani bu öz değerlendirme bizim temel yetkinliklerin içerisinde ekip çalışması yeteneğimizi iş ve sosyal yaşamda, aile yaşamında bir ekip çalışmasına katılmayı teşvik edebilir. Ya da bizi buna zorlayabilir. Veya görev paylaşımı yaptığımız grup içerisinde bize yeni vazifeler yükleyebilir. Orada daha önceki yetersiz kaldığımız alanlarda bizi biraz daha yetkin bir duruma getirebilir o çabalamamızla. Dolayısıyla bireysel kaldığımızda ilerleyemiyorsak bu öz değerlendirmenin sonucunda ekip çalışmasının içerisine girmemize vesile olabilir. Ya da öğrenme becerimizi özellikle kendimizi analiz ettikten sonra bir öz değerlendirme yaptıktan sonra baktık ilerleyemiyoruz. Kendimizi öz yönlendirmemizle bir yere sevk edemiyoruz. Hayatın gidişatında kendi becerilerimizi kullanmamız yeterli kalmıyor. İlla dıştal bir destek ya da yönlendirme bekliyoruz. İşte bu durumda da öğrenme becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizi böyle bir muhasebenin sonucunda ya bak bu konuda bilgi eksikliğim var. Dolayısıyla şu konularda bir kendini bir öğrenme silsilesine alman gerekiyor. İşte okuma alışkanlığını geliştirmen gerekiyor. Okuyorsan yavaş kalıyorsundur belki. Haftada bir kitap bitiremediğinizi düşünüyorsanız. Dolayısıyla belki okuma hızımızı artırmamız gerekiyor. Ya da okuyoruz ama çok çabuk unutuyorsak özellikle bunun kalıcılığıyla alakalı işte altını çizmek olabilir, fosforlu kalemle üzerine çizmek olabilir, kısa bir özet çıkartmak olabilir. Beyin haritalarıyla bu okuduğumuz kitapların daha görsel hafızamıza tetikleyecek bir şekilde klasörleyerek bir beyin haritasını çıkartmak olabilir. Okuma grupları kurup burada kitap müzakereleri yapmak olabilir. Kitapları birlikte okumak olabilir bir grup okumasıyla. Sesli kitap olabilir. Kitap özetlerini böyle analiz ederek ya da kitaplarla ilgili tahlilleri uzmanlardan dinleyerek olabilir. Olabilir. Farklı stratejiler burada denenmesi lazım. Can dostlarım, öz değerlendirme kişinin kendini tanıması, temel yeteneklerini geliştirmesi için bir araç. Bunu belli stratejilerle kendi öz saygınıza uygun, öz hedefinize uygun, kutup kızağının o koşumları da sizin elinizde olacak şekilde bir sürecin içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç, öz değerlendirme yaptığınız süreç, kendi kendinize bir öz yönlendirmeyle, ya benim gelecek yıl şöyle bir şey yapmam lazım, bak koca bir yıl geçti, bunun muhasebesinde güçlü ve zayıf yönlerim şunlarmış benim, eksik kaldığım yönler, yavaş kaldığım yönler bunlarmış, kriz yaşadığım yönler bunlarmış gibi bu yönlerinizi anlamanıza, hedeflerinizi yeniden rektifiye etmenize, yenilemenize ya da yeni hedefler belirlemenize, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler gelişmenize imkan tanır. Düzenli bir şekilde bu öz değerlendirmeyi yaparsanız öz yönlendirmeniz çok daha hız kazanır. Çünkü insan bazen öz yönlendirmesini yaparken diyelim bu yıl yeni bir dil öğrenmeye başlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i daha fazla hatmetmek isteyeceksiniz ya da Kur'an-ı Kerim'i mana aleminde biraz daha tefsirlerle destekleyerek anlamaya, idrak etmeye çalışacaksınız. Ya da Kur'an-ı Kerim'den her hafta bir ayet-i kerimeyi hayatınıza alarak 52 güçlü özellik kazanmak isteyeceksiniz, 52 emre uymak isteyeceksiniz gibi gibi ve farklı stratejiler. Bunu yapabilirsiniz öz değerlendirmeyle ama öz yönlendirme kısmında adım atamıyorsanız bu yeniden bir öz değerlendirme yapmak, işin muhasebesini yapmak sizin o adım atmanıza vesile olabilir. Bir daha bir tespit, bir daha bir tespit. Zaten Müslüman için 5 vakit namaz nedir? Bir öz değerlendirmenin Allah'ın huzuruna durarak kendimizi beyanın, ne olup ne bittiğini Rabbimizle konuşmanın, ona ilticanın, zayıf kaldığımız alanlarda ona duanın bir imdat çığlığıdır aynı zamanda. Dua elbette bizi rehabilite eder, bir meditasyondur. Haşa, o anlamda hani namaz namazdır yani, namazın meditasyonu mu olur, o anlamda söylemedim. Ama içsel dinginliği sağlamak adına, içsel huzura ermek adına Rabbin huzurunda olmaktan daha büyük bir şey var mı? Meditasyon neymiş yani? Ama yine de bir hani anlamamıza vesile olsun anlamında onu söyledim. Hem bir muhasebedir hem de Rabbimizin huzurunda ondan yardım dilenmenin en güzel, en özel yoludur. Rab'le konuşmaktır, müminin miracıdır, nasıl söyleyeyim yani. Dolayısıyla hani namaz mutlaka kötülükten, fuhşiyattan alıkoyur ayet-i kerimesi mucibince öz değerlendirmemizin en uygun, nasıl söyleyeyim, yöntemi 5 vakit namazdır. Ama bunu yaptık, öz değerlendirmemizi orada, ama bir türlü öz yönlendirme yapmıyoruz. Yani namazda Rabbimize söylüyoruz sabah namazında, Allah'ım bugün de kalp kırdım, çok özür diliyorum. Daha sabah sabah çocukları kaldırırken onların kalplerini kırdım. Eşimi kaldırırken onun kalbini kırdım. Ahmet Lütfi Kazancı hocam, kulaklarını çınlatalım, Allah ebeden razı olsun, babam rahmetlinin sıradaşı, sırdaşı ve sıradaşı, sıra arkadaşı İstanbul Yüksek İslam'dan, eserlerini muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Bana Allah Resulü'nü sevdiren kişidir. O muhteşem üslubuyla yazdığı roman kıvamında ama İslam tarihi tadında ve güveninde, güvenilirliğinde Allah Resulü'nü, onun sahabe-i güzini ve temiz ve tahir olan eşlerinin hayatını yazan muhteşem bir kalemdir kendisi aynı zamanda. Bir buluşmamızda öyle söylemişti: Münir'im yavrum, ben Sacide ablanı, eşi hanımefendiyi sabah kaldırırken böyle yanına gelirim. Onu böyle korkutmamak adına, üzmemek adına, uyku mahmurluğuyla böyle sersemletmemek adına. Sacide, Sacide, Sacide. Böyle kısık seslerle, böyle 5-10 dakika süren, böyle belki daha uzun süren şeylerle kurban olurum böyle bir kaldırmaya. Eşine olan böyle bir muhabbet, böyle bir hassasiyet, böyle bir nezaket, böyle bir letafet. Allah razı olsun. Buradan da dualarımızı gönderelim. Dolayısıyla hani diyelim eşimizi biraz hırpalayarak kaldırdık. Fiziki ya da duygusal manada, sesli olarak, yüksek sesle bağıra çağıra. Ve sabah namazda Allah'ımıza halimizi arz ettik. Allah'ım ya özür diliyorum, sabah sabah daha böyle bir şey yaptık, keşke yapmasaydık falan gibi. Ama öğlenliğin huzura durduğumuzda yine öz değerlendirmede, sabahtan öğleye kadar geçen vakitte de böyle bir kalp kırdıysak, hani bu öz yönlendirme olmuyor bir türlü. Bunun sık sık olması, niye 5 vakit, yani günde 5 defa böyle. Bir özel bir önemi olsa gerek bunun yani. Yılda bir kere zekat veriyorsunuz, ömürde bir kere hacca gidiyorsunuz. Yani yılda bir kere kurban kesiyorsunuz. İmkanınız varsa o da, imkan yoksa onu da istemiyor. Allah, ama namazı, ölümcül bir hastalığınız bile olsa, gözünle bile olsa, değil mi, niyet ediyorsun. Namazın affı telafisi yok. Neden? Çünkü öz değerlendirme olmadan öz yönlendirme de olmuyor. Bizi istikamette tutan, Rab'le olan rabıtamızı ömür boyu sürdürecek olan bir bağ olduğu için namaz böyle yapılmış. Peki burada 5 vakit bu öz değerlendirme yapıyor ama bir türlü öz yönlendirmeyi yapamıyor. Yani aslında şöyle bir şey yapman lazım diye kendisine bir hedef belirleyemiyor. İşte burada da yine öz değerlendirme yapmaya, bunu eğer sesli yapıyorsak yazılı yapmaya, tek başına yapıyorsak bir iki arkadaşımızı, güvendiğimiz eşimizi, dostumuzla buna dahil etmeye ihtiyacımız var demektir. Yani burada hem kişisel, hem profesyonel, hem ailevi, hem sosyal hayatımızda daha başarılı ve dengeli birey olmanın yeni stratejilerini geliştirmemiz lazım. Yoksa yaptığımız şeyler rafta kalıyorsa, aldığımız kitaplar gibi kütüphaneyi süslüyorsa bir anlamı yok. Onları hayatımıza katmazsak, Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği şekliyle كَمَسَلُ الْحِمَارُ يَحْمِلَ اَسْفَارَ, onlar kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Dolayısıyla teçhiz olunduğumuz, yüklendiğimiz bilgiyi hayatımızda kullanmak, Ruhi Ersoy ağabeyimin dediği gibi bilgiyi hikmetten hizmete döndürmemiz gereken bir dönemdeyiz. Aziz dostlarım, bana hocam insana tek bir yetkinlik kazandırmamız gerekirse bu ne olur diye sorarsanız, ben buna öz değerlendirme derim. Çünkü öz değerlendirmenin temelinde can dostlarım iki büyük sorumluluk oluşur. Bunlardan ilki ve en önemlisi Allah'a idrak ve Allah korkusu. İkincisi de kul hakkı ve bu bilinçtir. Kul hakkına riayet bilincidir. Bu açıdan öz değerlendirme deyince biraz modern bir ifade gibi görünüp, ya hocam sabahtan beri böyle öz değerlendirmeydi, yok öz yönlendirmeydi falan, şunun normal Türkçesini söylesen, bizim kadim kültürümüze göre var olanı söylesen gibi bir şey olabilir. Bu eskilerin deyişiyle bu ifade biraz modern görünüp yavan kaçıyor olabilir. Ama İslam geleneğinde, kadim geleneğimizde kişinin kendi kendine değerlendirmesi, hayatını sorgulaması ve kendisine çeki düzen vermesi derin bir manevi ve ahlaki sorumluluk olarak, hatta zorunluluk olarak görünür. Bu, kişinin Allah'a karşı olan görevlerini, insani ilişkilerini ve nefsini kontrol altında tutma çabasını ve becerisini içeren bir süreçtir aziz dostlarım. Dolayısıyla kadim geleneğe göre de konuşacak olursak, muhasebe, murakabe, tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi kavramlar çerçevesinde ele almamız gerekir bunu. Ya hocam şimdiye kadar neredeydin? Böyle desek biraz daha kulağımız kesik olurdu. Biraz daha kulak kabartırdık dediğinizi duyar gibi oluyorum. Normal olanı, hani literatürde olan şekliyle açıklıyorum ama mutlaka bizim kadim gelenekte de, ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde, kelam-ı kibarda, sufilerin tasavvufta, özdeyişlerinde ne varsa onu da müktesebatım miktarınca ya da ulaşabildiğim bilgi miktarınca sizlere arz etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla aziz dostlarım, 50 haftadan beri 2024'ün başından bu yana size insanın temel yetkinliklerini anlatıyorum. İnsan gelecekte Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu şekliyle çocuklarınızı yaşadığı çağa göre değil, yaşayacağı çağa göre yetiştirin buyurduğuna göre onları bugünün değil geleceğin yetkinlikleriyle teçhiz etmemiz gerektiğini düşünerek gelecek nasıl bir insan bekliyor, insanın geleceği, geleceğin insanı, onları gelecekte biraz daha ayakta ve hayatta tutabilmenin yollarını kendi temel yetkinliklerini geliştirmesine bağlamıştım aziz dostlarım. Başlangıç itibarıyla size temel yetkinlikleri anlatırken bunun farklı bileşenlerden olduğunu söylemiştim yetkinliğin. Bunların en başı bilgiydi. Sonra bunun beceri haline dönmesi, bunun bir tutum olarak bizde yerleşmesi ve bir davranış olarak bir performansa dönüşmesiydi. Dolayısıyla bilgi, beceri, tutum, davranış, performans, bunu lütfen unutmayın aziz dostlarım. Bu açıdan bu unsurları içerisinde barındıran bir öz değerlendirme, kadim kültürümüzdeki ifadesiyle muhasebe, murakabe, tefekkür, kendi kendimizi ölmeden, hesaba çekilmeden hesaba çekme yeteneğimiz, tefekkür ve tedebbürü birlikte ele almamız, deruni bir analizle mevcut durumu, feyne tezebun sırrınca hayatım nereye doğru gidiyor, nereye gidiyor, yüz sorgulamamız, kadim İslam geleneğinin olmazsa olmaz bireysel sorumluluk ve zorunluluğudur. Ne yapılır bizim gelenekte bu öz değerlendirme ile alakalı? Bir nefis muhasebesi yapılır değil mi? Öz eleştiri, kendi değerlendirme. Aslında nefis muhasebesi, kişinin Allah'a karşı olan sorumluluklarını, amellerini ve niyetlerini mevcut durumuna bakarak sorgulamasıdır. Neredeydik, nereye geldik? Dolayısıyla bu süreç kendimizi sürekli olarak gözden geçirmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığını bir baksın. Haşr suresi 18. ayet-i kerimede buyurduğu şekliyle. Dolayısıyla yarın kabir var. Ben yarın ne hazırladım? Buna bir bakması gerekiyor. Aziz dostlarım, yarın için ne hazırladığımıza bakarken yarın mahşerde, din gününde bulacağımız defterimiz, okuyacağımız kitabımız umduğumuz gibi olur mu olmaz mı kısmında geçen hafta yaşadığım bir sıkıntılı süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli bir belediye başkanı dostuma bir sunumum vardı. Prestij projeler, kreatif, inovatif belediye projeleriyle alakalı. Pazartesi toplantımız var ve cumartesi sabah bilgisayarım göçtü. Yani 300 sayfalık bir sunumdu. Bütün linkleriyle, bütün o resimleriyle, hazırladığım özel videolarıyla her şey gitti yani. O andaki halimi bir düşünün yani. Bir de söz vermişim, söz namus. Pazartesi sabah 9'da toplantımız var. Anlatacağım, bana bir vakit ayrılacak. Şöyle böyle oraya git, buraya git, oradan yardım al, buradan yardım al, olmadı. Bu süreçte hani dedik ya bir nefis muhasebesi, bir öz değerlendirme, bir tefekkür, bir kendi kendini değerlendirme, bir öz eleştiri değil mi? Şöyle bir şey lütfetti Rabbim, şöyle bir düşünce lütfetti. Ve bu düşünce hürmetine ben iyi ki diyorum bilgisayarım göçmüş, iyi ki o dosya göçmüş, iyi ki bu sıkıntıyı Rabbim bana elhamdülillah yaşatmış. Şöyle düşündüm. Kendimi o telaşlı, o evhamlı, o sıkıntılı, o üzüntülü konumda şöyle tepeden bir bakarak gördüm ve ey Münir dedim ya. Şimdi bir dosya hazırlamıştın. İçinde de 300 sayfalık güzel projeler, resimler, videolar, fikirler olduğunu düşünüyordun. Onun kısa yoluna tıkladın, açıldı, içi boş. Şimdi Rabbin huzuruna gittiğinde de bir amel defteri umuyorsun. Kendini de adamdan sayıyorsun. Onu da sağ elinden alacağını düşünüyorsun. Kendi kitabını İkra Kitabek diye sana nida edildiğinde defter sağdan gelecek, güzel güzel de okuyacaksın diye düşünüyorsun. Ama ya orada açtığın defterde sayfalar boş çıkarsa, hadi eksi bakiye verirse, asıl müflis olarak orada bir sürü artı bakiyelerin kulaklarıyla üzerindeki gelip o haklar senden alındıktan sonra eksi bakiye verirse ne olur halin diye böyle bir tefekküre vesile oldu. Ve bu anlamda Rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. Elhamdülillah bana iyi ki o sıkıntıyı yaşatmış. Burada hani o nefis muhasebesinde öz eleştiri, kendi kendine değerlendirmede bu yaşadığım geçen haftaki olayı da sizlerle paylaşmış olayım. Aziz dostlarım, günlük hayatımızda elbette ki iyi kötü, sevabı günahı, sıkıntısıyla sevinciyle davranışlar olacaktır. Bu süreçte nefis muhasebesinde bunları düşünmemiz gerekiyor. Bugün Allah için ne yaptın diye hani çok böyle slogan olmuş, motto olmuş bir şey vardır ya. Bugün Allah'ın razı olduğu ameller işledin mi? Bunu kendi kendimize sorduğumuzda gönlümüzden gelen cevap, bilinçaltından ilk cevap genellikle doğrudur. Yani ilk cevap yok ya diye geliyor. Ondan sonra ama şeytanın fısıldamasıyla ne demek yok ya, sen aslında şunu da yaptın, bunu da yaptın gibi içinde riya olan, gösteriş olan, Allah muhafaza, başa kalkılan iyilik yapılabilir ama başa kalkılırsa yok eder başa kalkma onu Allah'ın buyurduğu şekliyle. Dolayısıyla buradaki hataları tespit edip gerektiği şekliyle Allah'ımıza bir nasıl tövbe ettiğimizde, bir daha geri dönüşsüz bir yola girdiğimizde, ertesi gün içinde iyi bir niyet, iyi bir plan, işte öz yönlendirme bu aşamada olur işte. Öz değerlendirmeyi yaparız ve bu nefis muhasebesi bizi bir öz yönlendirmeye sevk edebilir. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Arkam Radyo'da Nitelik İnsan programında öz değerlendirmenin, öz yönlendirmenin kadim kültürümüzdeki ifadesiyle tefekkürün, tezekkürün, tedebbürün, murakabenin ve muhasebenin unsurlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden buluşmak üzere, görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Can dostlarım, elhamdülillah yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında öz yönlendirme, öz değerlendirme ama kadim geleneğimizdeki ifadesiyle nefis muhasebesi, öz eleştiri, murakabe, tefekkür, tezekkür, tedebbür gibi kavramlarla kendi kendimizi sorgulamanın unsurlarını inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Peki murakabe, kendini denetleme, Allah'ın huzurunda olduğumuzu gözetme, Allah'ın üzerimizdeki varlık halini gözetleme bilinci. Murakabe kişinin hem kendisiyle alakalı hem de bulunduğu an ve konum itibariyle çevresiyle alakalı. Her an Allah tarafından izlendiğini, gözlendiğini bilerek hayatını düzenlemesi anlamına gelir. Tam bir bilinç halidir, tam bir farkındalık halidir, tam bir agahı mütenebbi olma halidir. Eskilerin eskimeyen ifadesiyle, eskimezlerin eskimeyen ifadesiyle diye düzelteyim. İnsanı bu anlamda günahtan uzaklaştırır, daha fazla iyiliğe yönlendirir. Zaten öz değerlendirme, öz yönlendirmeye vesile olmalıdır demiştik ya, işte tam da burada murakabe bize destek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi, ihsan değil mi? İhsan, Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmek. Her ne kadar sen onu görmesen de şüphesiz o seni her an görmektedir. Sadece bunu uygulasak, inanın, İslam hayatında kendimizi muhasebeye çekerken, bu murakabe anında, kendimizi, kendi kendimizi değerlendirdiğimiz bir öz değerlendirme anında, sonra da bir öz yönlendirme ile var olan seçenekler içerisinde Rabbin en razı olduğu seçeneği seçme aşamasında, inanın bundan başka bir şeye gerek yok desem yalan olmaz yani. Kul bunu bilse, ya buna gerek yok yani, haşa, tabii ki gerek var da anlatabilmek adına söylüyorum. Ya diyelim eşimizle kavgalıyız, annemizle kavgalıyız, babamızla kavgalıyız. Bir kavga var, küsüz mesela. Akşamleyinde Cumhurbaşkanımız bizim evimize geliyor. Allah rızası için düşünün. O küslük, o kavga, o bağırış, çağırış devam eder mi? Evimizde Cumhurbaşkanı var. Ya Cumhurbaşkanı kim oluyor? Evimizde Allah var. Her an bizimle. İn Allah'a mana, Allah bizimle beraber. Her an onun görmediği bir anımız, halimiz mi var aziz dostlarım? Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde, bu düşündüğün içerisinde Allah hangi halimizden, hangi tavrımızdan, hangi davranışımızdan razı olup olmayacağını, onun da huzurundayız ya, sanki bize söylüyormuş gibi gelir bu sefer. Ha kulum bak ne yapıyorsun. Bazen ben bunu şeytan aleyhünale ile ilgili yaparım yani. Hani görmüştür falan yok da onu görüyormuş gibi yani. Diyelim yanda bir duvar var böyle. Bir fitne fesat verince, bir vesvese verince inadına bir evuzu besmele çekerek, bak inadına şimdi ne yapacağım, daha güzel bir şey yapacağım, en güzelini yapacağım, bunun tam aksini yapacağım, sen de kafanı öyle duvarlara vuracaksın orada diye. Arada onunla konuşmuşluğum var aziz dostlarım, yanlış anlamayın, aşağı bir görmüşlüğüm bilmem ne, herhangi bir şey yok ama ama onu o şekilde tasvir ediyorum, hayal ediyorum zihnimden, duvarlara kafalarını vura vura, sonra da böyle Allah Resulü'nün buyurduğu şekliyle defolup yanımızdan kaçarcasına gittiğini. Hani bunu görmek. Ya da yani ya görmeye ne hacet yani. Allah var yani, bunu bilmek işte ihsan makamı. Gün boyunca bu düşüncede olursak, bu murakabede olursak o hangi davranıştan, hangi düşüncemizden, hangi duygumuzdan Allah'ın razı olup olmayacağına içimizden gelen sesle melekler sürekli bize telkin ederler doğruyu, hakkı, hakikati. Allah kuluna ilham eder, rüyalarıyla onu doğrultur, bir sevdiği kulla onu doğrultur. Dolayısıyla her işin sonunda yaptığımız şeylerin Allah katında bir anlamı olup olmadığını değerlendirmiş oluruz. Can dostlarım, nefis muhasebesi dedik, öz eleştiri ve kendini değerlendirme, murakabe dedik, kendini denetleme ve tefekkür, derin düşünce. Tefekkür, tezekkür, tedebbür hepsi bunun içerisinde, hayatı sorgulama. Tefekkür dediğimiz şey aslında kişinin yaratılışını, hayatın anlamını, kainattaki o düzeni, hayatın nereden gelip nereye doğru gittiğini, ahiret hayatını düşünmesi. Bizzat Kur'an-ı Azimüşşan'da 568 ayet-i kerime direkt bununla alakalıdır. Bu kadar önemli olması Rabbim bu kadar tekrar eder miydi? Tefekkür zaten başlı başına İslam'da bir ibadettir aziz dostlarım. Rabbimiz bizi sürekli tefekküre, onlar ayakta dururken, işte otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Ali İmran 191'de böyle buyurmuyor mu Rabbim? Dolayısıyla yani sadece Allah'ı anmak, sadece Kur'an-ı Kerim okumak değil, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler. Şimdi bu yetkinliği National Geographic Channel'da vermişiz, belgeselcilere vermişiz, ehli dünyaya vermişiz, küfür ehline vermişiz. Onlar da darwinist bir şeyle, ateist bir mantıkla çocuklarımıza öyle anlatıyorlar. Ve biz de maalesef bunu öğretiyoruz çocuklarımıza. Bunu sürekli anan, bunu düşünen, bunu tefekkür eden, bununla alakalı belgeselleri, araştırmaları yaparak çeken bizler olsak daha iyi olmaz mıydı yani? Buradan da bu konuda imkanı olan dostlarımıza seslenmiş olalım. Hani belgesel deyip geçmeyin, insanın ahiret hayatını da yönlendiren, varlık aleminde Rabbimizin nasıl yarattığıyla alakalı idrakimizi, şuurumuzu artıran bir bilgeliktir, bir farkındalıktır, büyük bir destektir. Gönüllerin tekrar İslam'a kazandırılması, ısındırılmasına vesile olabilir. Büyük bir tebliğdir. Çok büyük bir tebliğdir. Yani cemiyetler, cemaatler, tarikatlar, büyüklerimiz bunun önemini biraz daha bilseler, inanın açtıkları kurslar kadar belgeselle alakalı da yatırım yaparlar diye düşünüyorum ben. Allah'ın evreni, kainatı nasıl yarattığına kafa yormak. Hani arada bahsederim size Kulsiru ayetleri diye. Kulsiru fil ardı fanzuru keyfe kâne âkıbetül mütekebbirîn. Genelde bu anlamda geçer Kulsiru ayetleri. İşte daha belki mütekebbirlerin, büyüklenenlerin, azgınların, taşkınların sonu nasıl olmuş? Yeryüzünü bir gezin, dolaşın, bir bakın sizden evvelkinin hayatı nasıl olmuş? Ama bir ayet-i kerimede Kulsiru fil ardı fanzuru keyfe bedel halk der aziz dostlarım. İlk yaratılış nasıl başlamış bir bakın. Allah'ın emri işte. Hani benim illa bunu belgesel falan böyle light kelimelerle söylememe gerek yok. Allah'ın bizzat bir emri Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları, gücü ve imkanı olan Müslümanları yeryüzünü dolaşıp ilk yaratılışın nasıl başladığıyla alakalı kafa yormaya Rabbimiz davet ediyor. Bunu emrediyor. Biz bunu yapmadığımız için darwinist kafadaki ateistler dolaşarak işte maymundan geldik, şuradan geldik, insan düşünen hayvandır falan diye haşa lanetli bir ifadelerle insanların, milyarlarca insanın hem de imanını çalmış oluyorlar. İman kazanmayla alakalı önemli bir unsurdur. Üstelik şu anda biomimikri engineering dediğimiz, biomimikri engineering, biomimikri mühendisliği Türkçe ifadesiyle tabiattan, canlılardan, onların hal hareket tavırlarından, onların fonksiyonlarından, işleyişlerinden, mevcut fiziki özelliklerinden esinlenerek, yani Allah'ın nasıl yarattığına bakıp bir şeyler tasarlamak ve üretmek çabası. Yüzyılın en büyük mühendislik kavramı. Kur'an-ı Azimüşşan'da ben sürekli anlattığım şekliyle seminerlerde bahsederim danışanlarıma, dinleyenlerime, izleyenlere. Hani ilk öğretmen Allah'ımız, ikinci öğretmen melekler, selam verip selama mukabele etmeyi değil mi melekler? Üçüncü öğretmen çok melun bir öğretmen, şeytan. Güya sözüm ona cennette ebedi kalmayı öğretti Adem Aleyhisselam'a ama yönlendirdiği yanlış bir yönlendirmeyle ona uyan öğretmen de değil mi? Uyduğumuz, tabi olduğumuz yeni bir bilgi geldiğinde senin melek olmanı, ebedi kalmanın yolunu bir göstereyim mi diye bak bir şey öğretiyor güya. Bu anlamda kötü öğretmenin, şeytani öğretmenlerin nasıl bir tesir yaptığını da dikkatinizi çekmek isterim. Çocuklarımızı teslim ettiğimiz, 20 yıl eti senin, kemiği benim diye o genç, taze, fıtri İslam fıtratı üzerine Allah'ın yaratıp teslim ettiği o mübarek bedenleri, ruhları nasıl ve ne şekilde kimlere teslim ettiğimizde murakabeyle, muhasebeyle tefekkür etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir süreçte aziz dostlarım, kötü bir öğretmen, üçüncü öğretmen insanlık aleminde, melun bir öğretmen, şeytan, Adem Aleyhisselam'ın ve eşinin cennetten kovulmasına vesile oluyor. Peki ilk öğretmen Allah, ikinci öğretmen melekler, cennet hayatıyla alakalı işte selam veriyor, selam alıyor falan, onlarla bir mübaşerette bulunuyor. Üçüncü öğretmen dedik şeytan. Dördüncü öğretmen kim? Dördüncü öğretmen bir hayvandı. İnsanlık tarihinde insanın dördüncü öğretmeni bir hayvandı. Çok özür diliyorum. Dördüncü öğretmen Adem Aleyhisselam, özür diliyorum. Affedersiniz aziz dostlarım. Bir peygamber olarak eşine ve sonra doğacak çocuklara yeniden cennete dönmenin, tevbenin yollarını göstererek dördüncü öğretmen Adem Aleyhisselam. Ama beşinci öğretmen bir hayvandı. İnsanlık tarihinde kronolojik olarak söylüyorum. Beşinci öğretmenimiz bir hayvandı. Kabil melun, Habil Aleyhisselam'ı öldürdüğünde onun cesedini nasıl gömeceğini bilmiyordu. Cesede ne yapacağını bilmiyordu. Ölümü bilmiyordu çünkü. Ne oldu? فَبَعَصَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْاَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَةَ اَخ۪يهِ. Allah ona bir karga gönderdi. Kuzgun arkadaşını gömmek üzere, leşini gömmek üzere yere eşiyordu. Ona kardeşinin nasıl gömüleceğini öğretmek için. لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَةَ اَخ۪يهِ. Kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini öğretmek için. Kur'an Azimüşşan'da. Dolayısıyla biyomimikriğinin, hayvanlar aleminden esinlenmenin, onların hal hareket tavır davranışından, fonksiyonlarından ibret almanın yolları var. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلُقَتْ nedir? Tam bir biyomimikri ayet-i kerimesidir. Bakmaz mısınız devenin nasıl yaratıldığına? Allah onu nasıl yaratmış o dev? Demek ki orada da bir şeyler var, bir sır var insanlıkla alakalı. Bu ayet-i kerimeye bakarak sizce İslam tarihinde bir tane deve uzmanımız olması gerekmez miydi? Aziz dostlarım, bir ve birkaç tane, yüzlerce belki. فَرْجُوِ الْبَصَرَ الْتُرَامِ فُتُورُ çevir gözünü göğe bir bak, ayet-i kerimesine uyarak İslam tarihinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı iyi algılayan insanlar vardı. O dönemlerde kadim İslam geleneğinin inkişaf ettiği altın çağlarda insanlık tarihinin en büyük mütefekkirleri, astronomları, astrologları, gökbilimcileri Müslümanlardandı. Alekuççular, Biruniler, Ulu Beyler o dönemdeydi. Dolayısıyla bu anlamda ne dedik? Tefekkür etmek, evrenin, alemin düzenini, kainatın yaratılışını, insanın yaratılışını tefekkür etmek. En sonunda da hani ben kimim? Hani hayatımın amacı ne? Niye geldik dünyaya? Asıl hani dinin yardımcı olma şekli bize bu değil mi? Aklı niye vermiş Allah bize? İbrahimi bir imanla tefekkür etmek değil mi? Ay mı yani benim Rabbim? Haşa ilahım. Yıldız mı? Güneş mi? Ya ben böyle gelip geçen şeylere inanmam, bunlara bakmam demesi değil mi İbrahim Aleyhisselam'ın? Peki bu öz değerlendirmeyi yaptık can dostlarım. Öz yönlendirme nasıl olacak? İşte kadim diyoruz ya, işte onun için kadim, onun için azim, onun için mübarek, mukaddes, muazzez. Bu şeyde yoktur. Kişisel gelişim bundan bahsetmez yani. Ama tövbe işte. Öz değerlendirme tövbeyle sonuçlanırsa öz yönlendirme olur. Bir yeniden başlama. Namaz nedir? Budur işte. Namaz bir arınmadır. Abdest bir arınmadır. Hac, umre bir arınmadır. Tevbe etmek bir arınmadır. Kul hakkıyla alakalı gidip helalleşme bir arınmadır. İslam geleneğinde kendi kendini sorgulayıp kişilerin hatalarını fark ettikten sonra Allah'a yönelmesi ve tevbe etmesi işte bu yüzden çok önemlidir ve esastır. Tevbe, kişinin hatalarını kabul etmesi, bunlardan dolayı pişmanlık duyması ve bir daha nasıl bir tevbeyle bir daha geri dönmemek üzere bir daha yapmamaya söz vermesidir. Ey iman edenler diyor Nur suresi 31. ayet-i kerimede. Hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Kurtuluşa ermeyi tevbeye bağlıyor Rabbim. Dolayısıyla İslam geleneğinde bu beş vakit namazın sonucundaki dualar nedir? Secdeler nedir? Ya bilmiyorum neden Türkiye'de biz Müslümanlar sadece böyle rükuda Subhane Rabbiyel Azim, secdede Subhane Rabbiyel Ala, sadece bu öğretilmiş ama inanılmaz birbirinden zengin, güzel, etkili Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda ve secdede yaptığı dualar var. Allah'a en yakın halimiz. İnşallah onları da hayatımıza alırız. Dolayısıyla müminin miracıysa, tabiri caizse hesap veriyoruz yani. Hani nasıl yazar kasalarda, işte post cihazlarında gün sonu alınıyor. Uzun bir şerit çıkıyor yani. Mümin de kendi namazında miracına çıkıp Rabbine tevbe ederek o hataları bir daha işlemeyeceğini kabul ederek ya da bu konuda istikrarlı bir söz vererek Allah'a, tabii ki sonrasında bakın öz değerlendirme, hemen öz yönlendirme nedir? Müslüman hatayı telafi edecek amellere döner hemen. Kul hakkı yediyse bunun helalleşmesini yapar. Bulamıyorsa onun yerine iyilik yapar. Bir şey yapar yani. Hatta yani bir kötülükten sonra bir iyilik yapar ki muhakkak ki iyilikler kötülükleri savar ayet-i kerimesi uyarınca. Ve yani kişisel gelişim literatüründe olmayan aynı tövbe gibi iyilikte yarışma. Bu da bir anlamda kendimizi sorgulamamız. Sadece hataları düzeltmek için değil, aynı zamanda daha iyi bir insan olmak için. İki gün eşit geçen ziyanda buyuruyor Allah Resulü. Ve لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyurduysa Rabbim, hanginizin amellerin en iyisini, daha iyi ameller yapacağız belli olsun diye ölümü ve hayatı yarattım diyorsa Rabbimiz, biz sınanıyoruz. Maide suresi 2. ayet-i kerimede ne diyor? İyilikte ve takvada birbirinize yarışın. Yarıştayız, hadi koşalım. Aziz dostlarım, yani bir yarış olsa ya dünyada, Allah rızası için düşünün yani. $1 milyon ödüllü bir yarışma olsa, bu sabah kim daha erken kalkacak? Sizce akşamdan ne yaparız? Sabahleyin işte cep telefonunu açarak mı, görüntülü sohbet programını açıp işte ben uyandım diye bir şey söyleyerek mi, bir butona basarak mı, bir yerden mesaj göndererek mi? Bunların da tabii otomatik oluyor, mesajları falan itibar edilmez de. Ya diyelim bir yerde buluşulacak, tamam öyle olsun. Şehrin merkezinde Sultanahmet Meydanı'nda diyelim, İstanbul için söylüyorum, Ankara'da Kocatepe Camii'nin civarında buluşulacak. Sizce akşamımız nasıl olur? Sabahleyin en erken kalkana $1 milyon ödül verilecek yani. Erken kalkma vakti de hadi seher vaktini kabul edelim. 4:30 olsun, 5 olsun şimdiki saate göre, kış saatine göre. 4:30 olsun, 4:30-5 olsun. Sizce bu saati, bu vakti geçiren birisi olur mu yani? Dakika geçiren birisi olur mu? Tam kalkılacak dendiği anda dipçik gibi, zıpkın gibi herkes fırlar değil mi yatağına? Mümkünse 5-10 dakika evvel, yarım saat, bir saat evvel. Neler yaparız ya? Allah'ın emri var, kurban olduğum Rabbimiz, iyilikle yarışmakla alakalı. Niye yapmayalım? Niye yapmayalım? Yarışalım inşallah. Dolayısıyla burada iyilikle yarışmayla alakalı eğer bir öz değerlendirme ve öz yönlendirme yapacaksak İslami anlamda bir iyilik planı yapılması lazım. İyilik gemimizin yol alması lazım yani pupa yelken. İbadet planları yapılması lazım. Kime yardım edeceğiz, kimin gönlünü alacağız, kimden af dileyeceğiz, kimden özür dileyeceğiz, kimi affedeceğiz. Ve kendi potansiyelimizi keşfedip daha iyi işler yapmak adına ne tür çabalar göstereceğizle alakalı bir şey olması lazım. Son olarak denge ve itidal. Evet, biraz iş ve yaşam dengesinden bahseder. Evet, psikologlar biraz içsel dengede olmakla alakalı ama itidal bizim kültürün cümlesidir, ifadesidir. Kendi kendimizi değerlendirmenin aşırıya kaçmadan yapılması. Tamamen de kendimize çullanmamak işte. Hep böyle yapacaksın. İşte her zaman işte şu kadar yapacaksın. Siz bıkarsınız, Allah bıkmaz diyor yani. Sabaha kadar kılsanız ne olacak yani? Bir de ibadetlerle cennete gidemeyeceğiz ki. Her işi ölçülü yapmak. Hayrul umuri evsatü. Güzel bir iş yaparsanız sevap kazanırsınız. Hata yaparsanız da tövbe edin diyor Allah Resulü. Dolayısıyla mutedil olmak, itidal sahibi olmak, dengede olmak, aşırıya kaçmadan ifrat ve tefrit diye bir şey vardır yani. Bu dengede olması lazım. Onun için aziz dostlarım, muhasebeyle, murakabeyle, tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle, taakkulle insanın bir muhasebe sürecinden geçirip kendisini ne yapıp ne yapacağını, ne yapıp ne yapması gerektiğini, ne yapmayıp ne yapmaması gerektiğini bir plan dahilinde bir uygulamaya dönüştürmesi lazım. İnşallah can dostlarım 2024'ün son programını yapacağız gelecek hafta. Planladığım şekilde 2-3 maddesi kaldı ama genel itibarıyla hepsine bir değinmiş olurum. Özellikle de bir kısmında bu temel yetkinlikleri geliştirmenin hayatımıza nasıl bir etki yapacağıyla alakalı özet bir bilgi de geçerim. Gelecek haftaki programı kaçırmamanızı istirham ediyorum. Bu arada 2025 planlamasını da yaptım. Burada da hani temel yetkinliklerden bahsettik epey. Yetkinliklerin diğer kısımlarını inşallah sürprizi kaçmasın. Gelecek haftada ona değinerek 2025 planını da sizlerle paylaşmış olurum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.